Ayrım 51.
Bir deniz kızı kıyıdaki çalıların arasından fısıldıyor, kamışların arasında keman çalıyor. Onun çaldığı parça En Tout Lettre ama bunu kimse duymamıştır. Öyle ki onu öğrenmek için müzik sözlüğüne başvurmak gerekir. Dipnot kısaltmaksızın. Bu sırada bir sis bulutu kalkıyor, öyle kalkıyor ki sisten çok milyonlarca yastığa benziyor. Sonra birdenbire her şey yitiyor ve büyük dahi kışın buzlar eridiği zaman Volga'da geziye çıkıyor. 2,5 sayfa bu geziye ayrılmış ama o gene de buzun kırıldığı bir yere düşüyor. Dahi batıyor, boğuluyor mu dersiniz? Aklından bile geçmiyor. Bunların hepsi şunun için. O büsbütün batmaya, su yutmaya başlayınca önünde nohut gibi donmuş bir damla gözyaşı gibi bir buz parçası görünüyor. Bu buz parçasında Almanya ya da daha iyisi Almanya'nın gökyüzü yansıyor ve o gökkuşağı yansısıyla anımsar mısın biz seninle zümrüt altında otururken senin gözlerinden yuvarlanan yaşı anımsattı. Hani o zaman sevinçle suç yoktur demiştim. Ben gözyaşları arasından evet öyleyse adalet de yok demiştim. Biz ağladık ve sonsuza kadar ayrıldık. Kadın bir yere, deniz kıyılarına, o da mağaralara gidiyor. İşte iniyor, Moskova'da Şaref Kulesi'nin altına iniyor. Tam 3 yıl iniyor ve birdenbire yerin dibinde, mağarada bir lambanın önünde bir sihirbaza rastlıyor. Sihirbaz dua ediyor. Dahi parmaklıklı küçük pencereye yüzünü dayıyor ve birdenbire bir iç çekişi duyuyor. Sihirbaz mı içini çekti dersiniz? Sihirbazımız ona çok gerekli. Hayır, bu yalnız ve yalnız o kadının ilk kez iç çektiğini anımsatmıştır. 37 yıl önce anımsıyor musun seninle Almanya'da akik ağacının altında otururken sen ne diye sevmeli? Bak çevremizde otlar büyüyor, ben de seviyorum. Ama otlar büyümezse ben de sevmekten vazgeçerim demiştin. Bu sırada gene duman kıvrıla kıvrıla yükseliyor, Hoffman ortaya çıkıyor, deniz kızı Chopin'den bir şarkı söylüyor, birdenbire dumanın arasından başında defne dalından çelenkle Roma'nın çatıları üstünde Ankh-Martsi ortaya çıkıyor. Hayvanlık ürpertisi sırtımızı kapladı ve biz sonsuza dek ayrıldık ve benzeri. Kısacası ben belki de öyle anlatamıyorum, anlatmak elimden gelmiyor. Ama gevezeliğin anlamı bunun gibi bir şeydi. Ve sonunda bizim yüksek zekaların yüksek anlamda cinaslara kaçmakla gösterdikleri bu utanılacak tutku nedir? Avrupalı büyük filozof, büyük bilgin, kaşif, kıdemli, çilekeş ve ötekiler bizim büyük Rus dahisine göre tıpkı onun mutfağındaki ahçılar gibidirler. O beyefendidir, onlarsa ellerinde kepleri olduğu halde ona geliyor ve buyruk bekliyorlar. Doğru, o Rusya ile de küçümseyerek alay eder ve Avrupa'nın büyük zekaları önünde Rusya'nın her bakımdan iflasını açıklamak kadar hiçbir şeyden hoşlanmaz. Ama kendisine gelince, hayır, o artık Avrupa'nın bu büyük zekaları üzerinde yükselmiştir. Bütün onlar yalnız onun cinasları için bile malzemedir. O başkasının düşüncesini ele alıyor, ona onun karşı savını ekliyor ve cinas hazır. Suç var, suç yok, gerçek yok, gerçekçiler yok. Ateizm, Darwinizm, Moskova çanları. Ama ne yazık ki o artık Moskova çanlarına inanmıyor. Roma defne dalları. Ama o defne dallarına da inanmıyor. Burada Byron sıkıntısının beylik nöbeti, Heine'den bir çizgi, Pechorin'den herhangi bir şey. Ve aldı ve aldı, lokomotif yola koyuldu. Ama beni övün, övün. Ben bunu dehşetli severim. Kalemi bıraktığımı laf olsun diye söylüyorum. Sabredin, sizi 300 kez bıktırırım. Öyle ki okumaktan yorulursunuz. Doğaldır ki sonu pek de öyle uygun gelmedi. Ama kötü olan da bu ya, çünkü her şey ondan başladı. Çoktan beri ayak sürtmeler, öksürmeler, yani edebi matinelerde okuyan kim olursa olsun, halkı 20 dakikadan fazla dikkat içinde tuttuğu zaman görülen şey oldu. Ama dahi yazar bunların farkında değildi. O halkı hiçe sayarak peltekleşmeye, sözleri eveleyip gevelemeye devam ediyordu. Öyle ki herkes buna bir anlam vermemeye başladı. Tam bu sırada arkalardan birisi yüksek sesle bağırdı. Tanrım, ne saçma şey. Bu bağırış kendiliğinden çıkmıştı. İnanıyorum ki hiçbir kastı yoktu. Adamcağız basbayağı yorulmuştu. Ama Bay Karmazinov okumasına ara verdi, alaylı alaylı halkı süzdü ve birdenbire onuruna dokunulan bir saray bakanı tavrıyla peltek peltek, ''Baylar, size herhalde bıkkınlık verdim.'' dedi. İşte önce kendisi konuştuğu için kabahat de ondaydı. Çünkü böylece cevap vermeye zorluyordu. Ama kendini tutmuş olsaydı sümkürürlerdi ve şöyle böyle geçiştirilirdi. Belki de sorusuna karşılık alkış bekliyordu. Ama alkış olmadı. Tersine herkes sanki korkmuş gibi büzüldü ve ses soluk kesildi. Birdenbire sinirli, öfkeli bir ses. ''Siz hiçbir zaman Ankh-Martsi'yi görmediniz. Bunlar palavra.'' diye bağırdı. Hemen bir başkası söze karıştı. ''Elbette şimdi hayalet yok, elbet bilimler var. Elbet bilimlere başvururuz.'' Karmazinov dehşetle şaşırarak, ''Baylar, böyle karşı çıkışları hiç beklemiyordum.'' dedi. Büyük dahi Karlsruhe'de yurdunu büsbütün unutmuştu. Birdenbire bir kız, ''Yüzyılımızda dünyanın üç balığın sırtında durduğunu söylemek ayıptır. Siz Karmazinov, sihirbazın mağarasına gidemezdiniz. Hem şimdi kim sihirbazlardan söz ediyor?'' ''Baylar, bunu böyle ciddiye almanız beni her şeyden çok şaşırtıyor. Gel gelelim.'' ''Gel gelelim, siz büsbütün haklısınız. Kimse gerçeğe benden daha çok saygı gösteremez.'' Gerçi küçümseyerek gülümsüyordu ama son derece şaşırmıştı. Yüzünde şu ifade vardı. ''Ama ben öyle düşündüğünüz gibi değilim. Ben sizden yanayım. Yeter ki beni övün. Elden geldiğince övün. Ben bunu çok severim.'' Sonunda büsbütün onuruna yediremeyerek ''Baylar!'' diye bağırdı. ''Görüyorum ki benim zavallı şiirim yerini bulmadı. Herhalde ben de yerimde değilim.'' Galiba bayağı sarhoş olan birisi sesi yettiğince ''Kargaya nişan aldın, ineği vurdun.'' diye bağırdı. Artık doğaldır ki ona aldırış etmemek gerekirdi. Nitekim saygısızca gülüşmeler duyuldu. Karmazinov hemen atıldı. ''İneği mi dediniz?'' Sesi gittikçe tizleşiyordu. ''İnek ve kargalar konusunda baylar kendimi tutmak isterim. Masum da olsa böyle bir kıyaslama istemem ama ben sandım ki...'' Arka sıralardan birisi, ''Ama siz sayın bay pek de öyle.'' diye seslendi. ''Ama ben kalemimi bırakırken ve okurumla vedalaşırken umuyordum ki...'' Sonunda ön sıralardan yüreklenen birkaç ses, ''Hayır hayır biz dinlemek istiyoruz.'' diye bağırdı. Birkaç kadının heyecanlı sesi bu seslenişe katıldı. ''Okuyun, okuyun.'' Ve sonunda da bir alkış duyulduysa da kısa ve yavaştı. Karmazinov çarpık bir gülümsemeyle yerinden kalktı. Soylular başkanının karısı kendini tutamayarak, ''İnanınız ki Karmazinov, herkes onur duyuyor sizin.'' diye seslendi. Birdenbire salonun derinliklerinden genç bir ses duyuldu. Bu kentimizdeki okulun genç öğretmeniydi. Kendisi iyi bir gençti, sessiz bir insandı. Bizim buraya geleli de çok olmamıştı. O bile yerinden kalkmıştı. ''Bay Karmazinov, sizin bize betimlediğiniz gibi sevme mutluluğuna ermiş olsaydım, doğrusu bu aşkımı böyle herkesin önüne sermezdim.'' Bunları söylerken bile kızardı. Karmazinov, ''Baylar, ben bitirdim.'' diye bağırdı. ''Perdeyi kapatıyor ve uzaklaşıyorum. Ama izin verirseniz size yalnızca son 6 dizeyi okuyayım.'' ''Evet okur dostum, elveda.'' diye hemen el yazmasından okumaya başladı ve artık koltuğa oturmadı. ''Elveda okurlarım. Üstelik dost olarak ayrılmamızda da üstelemiyorum. Gerçekten de sizi ne diye sık boğaz edeyim. Hatta bu size zevk veriyorsa beni azarlayın. İstediğiniz kadar azarlayın. Ama birbirimizi sonsuza dek unutursak daha iyi olur. Siz okurlar, hepiniz önümde diz çöküp gözyaşlarıyla, yaz Karmazinov, ne olur bizim için, yurdumuz için, gelecek kuşaklar için, defne dalından çelenkler için yaz diye yalvarsanız, o zaman da ben size, elbet çok nazik bir biçimde teşekkür ettikten sonra, hayır sevgili yurttaşlarım, birbirimizle yeterince uğraştık, mersi. ayrı ayrı yönlere gitme zamanı geldi. Mersi, mersi, mersi diye cevap verirdim. Karmazinov pek resmi bir biçimde eğilip selam verdi ve sanki kendisini kaynar suda haşlamışlar gibi kıpkırmızı kesilerek kulislerin arkasına yollandı. Kimse de diz çökecek değil, bu yalan bir hayal. Amma da kendini beğenmişlik ha. Daha ağır başlı olan bir başkası bu mizah diye düzeltti. Hayır, mizahınız eksik olsun. Ama bu saygısızlıktır baylar. Hiç olmazsa artık bitirdi. Amma da can sıktı. Ama arka sıralardan gelen, gel gelelim yalnızca arka sıralardan değildi. Bu kaba seslenişler halkın öteki kısmının alkışlarıyla bastırılmıştı. Karmazinov'u sahneye çağırıyorlardı. Başlarında Yulia Mihailovna ile Soylular Başkanı'nın karısı bulunan birkaç bayan sahnenin önünde toplandılar. Yulia Mihailovna'nın elinde beyaz bir kadife yastığın üzerinde güllerin ortasında defne yapraklarından çok güzel bir çelenk belirdi. Karmazinov ince ve iğneleyici bir gülümsemeyle "Defne!" diye bağırdı. Ben elbet duygulandım ve önceden hazırlanmış ama henüz solmamış bu çelengi en sıcak duygularımla kabul ediyorum. Ama sizi temin ederim bayanlar, birdenbire öyle gerçekçi oldum ki yüzyılımızda defne dalının benim elimden çok ahçının eline yakışacağını sanıyorum. Virginsky'nin evinde toplantıda bulunan aynı papaz okulu öğrencisi ahçı daha yararlıdır diye bağırdı. Düzen biraz bozuldu. Defne çelengiyle yapılan töreni görebilmek için sıraların birçoğundan ayağa kalkanlar da oldu. Bir başkası çok yüksek sesle ve pek üsteleyerek bağırdı. Şimdi 20 ruble daha vereceğim ahçı için diye haykırdı bir diğeri. Ben de, ben de. Yahu burada büfe yok mu? Baylar, bu düpedüz aldatma. Gel gelelim şunu da açıklamak gerekir ki, bütün bu başıboş baylar henüz bizim kodamanlardan ayrıca da polis müdüründen dehşetli korkuyorlardı. 10 dakika sonra şöyle böyle yerleşebildiler ama önceki düzen artık sağlanamıyordu. İşte tam karışıklığa da zavallı Stepan Trofimovich rastladı. 4. Her şeye karşın gene kulislerin arkasına, onun yanına koştum ve kendimde olmadan düşünceme göre her şeyin berbat olduğunu, onun için en iyi çarenin sahneye hiç çıkmadan sıtmasını öne sürerek de olsa eve dönmesini, benim de bantımı atıp onunla birlikte gelebileceğimi söyledim. O bu sırada artık sahneye çıkmak üzereydi, birdenbire durdu, gururlu bir tavırla beni baştan aşağı süzdü. Benim böyle bir alçaklığı yapabilecek yaratılışta bir adam olduğuma nereden hükmediyorsunuz sayın bay? Geriledim. Onun buradan bir felakete uğramadan çıkamayacağına iki kez iki gibi inanıyordum. Bu arada tam bir sıkıntıyla orada durduğum anda Stepan Trofimovich'ten sonra sahneye çıkacak olan, yumruğunu havaya kaldırıp bütün gücüyle indiren konuk profesörü gördüm. O hala deminki gibi ileri geri gidip geliyordu. Kendi içine kapanmış, sinsi ama utkun bir gülümsemeyle bir şeyler mırıldanıyordu. Hemen hemen hiçbir kastım olmadan, burada da şeytan beni dürtmüş olacak, ona da yaklaştım. Biliyor musunuz, bir kimse halkı 20 dakikadan fazla oyalarsa, halkın onu dinlemediği birçok örnekle görülmüştür. O, hiç üzülmeyin diyerek küçümsemeyle homurdandı ve yanımdan geçti. Bu dakikada salonda Stepan Trofimovich'in sesi duyuldu. Hepinizin canı cehenneme diye düşünerek salona koştum. Stepan Trofimovich henüz ortalık yatışmadığı bir sırada koltuğa oturmuştu. Ön sırada oturanlar herhalde onu hoş bakışlarla karşılamadılar. Son zamanlarda kulüpte onu sevmemeye başlamışlardı, eskisinden daha az sayıyorlardı. Ama yuhalamadıkları da iyi. Dünden beri tuhaf bir düşünceye saplanmıştım. O sahnede görülür görülmez yuhalayacaklarını sanıyordum. Oysa ortalık henüz iyice yatışmadığı için onu hemen o anda fark etmediler bile. Karmazinov'a yapılanlardan sonra bu adam ne umabilirdi? Benzi uçmuştu, 10 yıldan beri de halkın karşısına çıkmamıştı. Heyecanına ve bence bilinen bütün davranışlarına bakılacak olursa, şimdi sahneye çıkışına, yazgısını belirleyecek bir şeye bakar gibi bakıyordu. İşte korktuğum da buydu. Bu adam benim için değerliydi. Ağzını açıp da ilk sözü söylediği zaman ne duruma girdiğimi düşünün. Birdenbire her şeyi göze almış ve aynı zamanda kısık bir sesle "Baylar" dedi. "Baylar, daha bu sabah önümde, burada pek yakında dağıtılan yasa dışı kağıtlardan biri duruyordu. Ben de 100. kez kendi kendime sordum. Onun sırrı nedir?" Salon bir anda sessizleşti. Bütün gözler kimileri korkuyla ona çevrilmişti. Doğrusu diyecek yoktu. Daha ilk sözleriyle ilgi uyandırmasını becermişti. Hatta kulislerin arkasından kimi başlar uzandı. Liputin ve Liamshin kulak kesilmişlerdi. Yulia Mihailovna gene bana el salladı. Korku içinde, "Durdurun, ne olursa olsun durdurun," diye fısıldadı. Omuzlarımı silktim. Kararını vermiş bir adamı durdurmaya olanak var mıydı? Ne çare, ben Stepan Trofimovic'i anlamıştım. Halk arasında, "Vay, bildiriler hakkında konuşuyor," diye fısıldaşmalar oldu. Bütün salon çalkalandı. "Baylar, ben bütün sırrı çözdüm. Onların etkili olmasındaki bütün sır saçma olmaları nedeniyledir." Gözleri parladı. "Evet baylar, bu saçmalık kasıtlı ya da uydurma olsaydı bu dahice bile sayılabilirdi. Ama onlara hak vermeli. Onlar hiçbir şeyi değiştirmediler. Bu en çıplak, en yalın, en içten bir saçmalıktır. Saçmanın özü bu. Kimyada yalın cisimler vardır ya, işte onun gibi bir şey. Bu biraz akıllıca anlatılmış olsaydı, herkes de bu kısa aptallığın bütün yoksunluğunu görmüş olurdu. Ama şimdi herkes akıl erdiremeden duruyor ve kimse bunun öncesinin böyle bir saçmalık olabileceğine inanmıyor. Her önüne gelen, burada daha başka bir şey olmaması olanaksızdır diyor ve gizemli bir şey arıyor. Gizlilik görüyor, satırlar arasındakini okumaya çalışıyor, böylece de amaca ulaşılmış oluyor. Sık sık hak ettiği halde aptallık böyle bir utku ödülü kazanmamıştır. Çünkü konu dışı aptallık da yüksek deha gibi insan yazgısında aynı derecede yararlıdır. Oldukça alçak gönüllü bir sesle 40. yılın cinasları diye bağırdı. Ama onun arkasından yer yerinden oynar gibi oldu. Gürültü patırtılar çoğaldı. Stepan Trofimovic artık kendinden geçerek ve salondakilere kafa tutarcasına bağırdı. "Baylar yaşasın. Aptallığın onuruna kadeh kaldırmanızı öneriyorum." Bardağına su doldurma bahanesiyle yanına koştum. "Stepan Trofimovic, bırakın, Yulia Mihailovna yalvarıyor." "Hayır, siz beni bırakın aylak delikanlı," diye sesi yettiğince bağırarak bana saldırdı. Kaçtım. "Baylar," diye devam etti. "Heyecana, duyduğum öfkeli seslere ne gerek var? Ben elimde zeytin dalıyla geldim. Son sözümü söylemeye geldim çünkü bu işte son sözü söyleme hakkına sahibim. Ondan sonra barışırız." Bir kısmı "çekil" diye bağırıyordu. Bir kısmı da "yavaş, izin verin konuşsun, izin verin anlatsın" diye bağırmaya başladı. Ayrıca genç öğretmen heyecanlanıyordu. O sanki bir kez konuşmaya kalktıktan sonra bir daha kendini tutamıyordu. "Baylar, bu işin son sözü her şeyi bağışlamaktır. Ben ömrünü tüketmek üzere olan bir yaşlıyım. Size resmen açıklıyorum ki, yaşam eskisi gibi sürüyor. Genç kuşağın canlı gücü tükenmemiştir. Yüzyılımızın gerekli heyecanı bizim zamanımızdaki gibi temiz ve parlak. Yalnızca amaçlar yerini değiştirdi. Bir güzelliğin yerini bir başka güzellik aldı. Bütün anlaşmazlık burada. Hangisi daha güzel? Shakespeare mi yoksa çizmeler mi? Rafael mi yoksa Petrolej mi? Kimileri bu jurnalcılık diye homurdandı. Hakaret eden sorular. Kışkırtıcı ajan." Stepan Trofimovic taşkınlığının son kertesine gelerek "bence" diye bağırdı. "Bence Shakespeare ve Rafael köylülerin özgür bırakılmasından, ulusçuluktan, sosyalizmden, genç kuşaktan, kimya bilimlerinden, hemen hemen bütün insanlıktan üstündür. Çünkü onlar artık meyvedir. bütün insanlığın gerçek meyvesidir, belki de var olabilecek en olgun meyvesidir. Güzelliğin elde edilmiş biçimidir. Onu elde etmedikçe ben belki yaşamak bile istemem. Ah Tanrım diyerek ellerini iki yana açtı. 10 yıl önce ben Petersburg'da gene böyle sahneden, gene aynı sözleri bağırmıştım. Onlar gene böyle hiçbir şey anlamıyor, şimdiki gibi gülüyor, yuhalıyorlardı. Aklı kıt insanlar, anlamak için neyiniz eksik? Biliyor musunuz ki İngiliz olmazsa insanlık gene yaşayabilir. Almansız da yaşayabilir, Rusya olmazsa elbet yaşayabilir, bilimsiz, ekmeksiz yaşayabilir ama güzellik olmazsa yaşayamaz. Çünkü dünyada yapacak bir şey kalmaz. Bütün sır, bütün tarih burada. Güzellik olmazsa bilim bile bir dakika ayakta duramaz. Gülenler, siz bunu biliyor musunuz? Kabalaşır gider, bir çivi bile keşfedemezsiniz. Son söz olarak anlamsız bir biçimde bırakmam diye bağırdı ve var gücüyle masaya vurdu. Ama o anlamsız ve düzensiz bir biçimde bağırıp durduğu sürece salonda da düzen bozuluyordu. Birçokları yerlerinden fırladılar, kimileri sahneye daha yakın olmak için ileri atıldı. Genellikle bütün bunlar anlattığımdan daha çabuk oldu ve önlem alınamadı. Belki de karışmak istemediler. Aynı papaz okulu öğrencisi memnunlukla dişlerini Stepan Trofimovic'e gösterip sırıtarak ''İstediği her şeye sahip olan sizler için çok iyi, şımarık insanlar!'' diye bağırdı.